Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, İslam Tefekkür Ufku programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Doktor Erhan Turan'la birlikteyiz. İslam Tefekkür Ufku programında muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme almış olduğu İslam Tefekkür Ufku, aynı zamanda programımızın da ismini vermiş olduğumuz İslam Tefekkür Ufku kitabından okumalar yapıyoruz. Bu okumalar neticesinde hayatımızı, ibadetlerimizi, muamelatımızı, Müslümanlığımızı ilgilendiren birçok hususu, birçok problemi çözüme kavuşturmaya gayret ediyoruz. Sizlerin gönlünüze ve gündeminize bu meseleleri taşımaya gayret ediyoruz. Rabbim inşallah öncelikle bize, sonra siz kıymetli dinleyicilerimize faydalı olabilmeyi nasip eylesin inşallah diyerek programımıza başlayalım. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Çok sağ olun.
Sizlerden de Rabbim razı olsun hocam.
Şimdiden.
Geçen haftaki programımızdan itibaren gerçekçiliği konuşmaya başladık ve gerçekçiliğin temel esaslarını konuşuyoruz. İşte felsefi akımlardan bahsettik. Bu akımların aslında ne kadar sakil durduğunu ama bu akımların karşısında Kur'an ve sünnetin ne kadar dolu, ne kadar gerçek, ne kadar yerinde ve bazı boşlukları kapattığını söylemiştiniz. Kısaca bunu ifade etmiş olayım ve bunun esaslarını, temel esaslarını anlatmaya geçmiştik. Buradan devam edelim. Buyursunlar hocam.
Allah razı olsun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain ve ba'd. Tabii biz gerçekçilik esasını, yani diğer ifadesiyle realizm dediğimiz esası ifade ederken özellikle İslami esasların fıtrata uygun olduğundan bahsederek konuşmuştuk. O yüzden İslam'da bu gerçekçilik prensiplerinin temel noktası ve özellikle gerçekçiliği destekleyen birinci unsurun biz fıtrilik olduğunu kabul ediyoruz, biliyoruz. Bir diğeri de tabii şeriatını oluşturma adına, yani bu fıtrata uygun şeriatı oluşturma adına bizim İslam hukukunda da karşılığını bulan, gerçekçiliği de destekleyen ikinci esas hem içtihat kavramı hem içtihadın müçtehitle yapılması, bir de bu anlamda da edille-i şer'iyye diye bilinen temel esaslar aslında burada bizim fıtri olan gerçekçiliği destekleyen ana konu olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü insan Rabbine dönük bir varlıktır. Fıtri bu demek aslında. Rabbine dönük bir varlıktır. Mevlasıyla irtibatı olan bir varlıktır. Ve Rabbine dönük olması gereken ve Mevlasıyla da irtibatı olması gereken bir varlıktır. Çünkü selim fıtrat bu anlamda hakikati özleyen bir hal alacaktır. Ve daima Hakk'a meyleder bir hal üzere olması gerekir. Ve o olmadan, yani selim fıtratla Hak olan, yani Cenab-ı Hakk'ın varlığıyla bir birleşiklik olmazsa, bir irtibat olmazsa, o zaman biraz önce sizin de zikrettiğiniz o bazı felsefi akımların o sapkın görüşleri karşımıza çıkıp bizi esir etmeye çalışıyor. Burada tabii Rum suresinde yeryüzünü hanif olan bir din ile gönderen Allah'ın insanlara hangi fıtrat üzere yaratılmışsa, demek ki insanların fıtratı burada ayette de işaretle verilir ve onlar üzerine neyse ona çevirmesi peygamberimize tavsiye edilir. Ve Allah'ın yaratışında, yaratmasında değişmenin olmadığı, asıl dinin İslam dini olduğu ve insanların çoğunun da bunu bilmediği ayet-i kerimede bize hulasa olarak izah edilir aslında gerçekçilik prensibi. Bu anlamda baktığımızda insan doğuştan beri, yani ilk Hazreti Adem'in yaratılmasıyla başlayan ve kendi doğuşumuzla, dünyaya gelişimizle devam eden süreçte nasıl ki insanın bedenen ihtiyaçları varsa, yemek gibi, içmek gibi, nefes almak gibi, işte konuşmak gibi vesaire ihtiyaçları varsa, aynı şekilde insanın fıtri olarak doğal olan ve olması gereken ihtiyaçları vardır. İşte bunlardan en başta geleni inanma ve iman etme ihtiyacıdır. Bu gerçekçiliğin esasıdır aslında. İnanma ve iman etme hadisesi. Burada tabii ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile birlikte başlayan dönemde kendisinden önceki toplulukların içerisinde bulunduğu hal ve Efendimizin tebliğ ettiği İslam bir araya getirildiğinde insanların fıtri temayüllerine ne kadar uygun ve insanların ne kadar lazım olana, gerekli olana uyması gerektiğini gösteren bir tebliğin yapıldığını görüyoruz. Öncesine baktığımızda hem insanların evvelinde tahrif edilmiş dinler de içerisinde olmak üzere, yani Hristiyanlık ve Yahudilik gibi insanların müdahaleleriyle değiştirilen hak dinlerde de olmak üzere bir takım esasların şahsileştiği, kişiselleştiği, ruhban sınıfına ya da birilerinin nefsani arzularına göre teşkil ettiği, teşekkülettirildiği görülüyor. Ama İslam'a baktığımızda, İslam fıtraten insana ne uygunsa onu bariz bir şekilde korur. Hem kanununu koyar, hem korur, hem onu da ilâ yevmil kıyame, kıyamete kadar var olmasına yardımcı olur. Yani ez cümle aslında insanın beşeri ihtiyaçları görmezden gelinmez İslami tefekkürde, gerçekçilik esasıyla düşündüğümüzde. Bundan dolayı da her daim kendisini yenileyen, aslında o ölçüleri devrin şartlarında esas alarak düzenleyen bir hal alır. Hani deriz ya fıkıhta, mecellede bir kaide vardır. Ahkamın tegayyürü ezmanın tegayyürüne göredir. Yani bakarız zamanın gerekleri ve gereçleri neyi gerektiriyorsa aslı korumak kaydıyla. Çünkü bizim esas olan kitap ve sünnettir işin esas tarafı. Tabii bunu edille-i şer'iye dediğimiz o dört hususta da göreceğiz. Kitap, sünnet, icma ümmet ve kıyas fukaha diye karşımıza çıkan o haller. Bizde esas kitap ve sünnet olduğu için insanların dünyevi ve uhrevi her türlü gayesi aslında Allah'ın razı olduğu hal, insanın da fıtratına uygun bir hal ile idealize edilir. Hem de bu anlamda kanunlar ve nizamnameler tertip edilir. Burada fıtraten eğer insanlar arasında ayrılıklar varsa, yani bir fıtratla diğer fıtrat arasında farklılıklar varsa, burada da azimet ve ruhsat şeklinde kendi kaidelerini oluşturarak bir takdim yapar İslam. Yani burada örneğin mesela işte suyun bulunmadığı yerde biz teyemmüme abdestle caiz olur ve namazlarımızı kılarız. Yine ayakta kılacak kadar gücü yetmeyen birisi oturarak, oturmaya da gücü yetmeyen bir kimse yatarak, hatta ima ile bile kılabilecek halde, yani işi ibadet boyutuna getirdiğimizde hem insanın fıtratına olabilecek, uyabilecek hale Cenab-ı Hak karşılar. Yani insandan yapamayacağı, gücünün yetmeyeceğini istemez. İslam fıtrat olarak insanın varlığını hem bedeni hareketlerini de düşünerek tezyin eder. Yani namazda arızalı bir hareket yoktur. Bize sıkıntı verecek ya da bizi sıkıntıya sokacak bir arızalı. Yani eğilmek hepimizin gücünün yetebileceği bir şeydir. Eğer güç yetmiyorsa işte orada ona İslam ne diyor? Kendisince bir gerçeklik koyup madem eğilemiyorsun o zaman bu ibadetini eğilmeden yapabilirsin diyor. Eğer hiç eğilip kalkacak durumda değilse o zaman oturduğun yerden yapabil bu ibadeti. O da olmayacaksa o zaman yatarak da yapabilirsin. Gözünle ima ile de yapabilirsin bu ibadeti. Takdimlerinde bulunuyor. Yine baktığımızda mükellefiyeti insanın gücünün yetebileceği ve insanın aklının da kavrayabileceği zamanda yüklüyor İslam. Yani insana buluğ çağı ile birlikte ibadet sorumluluğu yüklüyor ya da temyizle birlikte sorumluluk yüklüyor. Şimdi baktığımızda mesela Hristiyan dünyasında her doğan çocuk aslında fıtraten kötü bir ahlakla dünyaya geliyor. Yani kötü bir halle, kötü bir ruhla dünyaya geliyor. Kötülük içerisinde var olarak dünyaya geliyor. Hristiyan şeyinde böyledir, teolojisinde. Onlar o yüzden çocuklar dünyaya geldikten sonra papazın eline götürüp kilisede vaftiz ettirip kötü ruhlardan korunma ve kötülükten korunma adına bir karşılık koyuyorlar. Yani insanın masumiyeti bizde akıl bali oluncaya kadar devam eder. Yani o İslam fıtratı üzere hadis-i şerifin işaretiyle, her çocuk İslam fıtratı üzere doğar işaretiyle biz onu masum kabul ederiz. İslam fıtratına göre temiz kabul ederiz ve ona herhangi bir kötülüğü yüklemeyiz. Yani annesinin babasının cezasını da çocuğa yüklemeyiz. Bizde şöyle bir hadise de vardır İslam'da, bu da çok önemlidir. Mesela Tevrat üzerinde söyleyecek olursak, eğer Rabbin kızdığı bir şey varsa, bu Tevrat metinlerinde vardır. Rabbin kızdığı bir şey olursa o Rab onu 5. 6. 7. neslinden de cezaen çıkarır. Yani birinci nesli, ikinci nesli de cezalandırır. 3'ü, 4'ü, 5'i, 6'yı, 7'yi de cezalandırır diye böyle bir takım ifadeler vardır Tevrat metinlerinde. Tabii bunlar tahrif edilmiş metinler. Ama biz baktığımızda, İslam'a baktığımızda suç bireyseldir. Yani ferdidir. Birisi hırsızlık yaptıysa bunun cezasını babası çekmez. Birisi zina ettiyse bunun cezasını oğlu çekmez. Yani böyle bir müeyyide uygulanacaksa orada esas olan ferdin bizzat kendisidir. O yüzden mükellefiyeti de şahsın kendisine yükler. Ve bu yüklemeyi yaparken de, yani insana fıtratına uygun yüklemeyi yaparken de İslam onun gerçekçiliğini de göz önünde tutar. Yani erkeğin erkeklik gücü, hanımın hanımlık gücü ve yapabilirlikleri, yapamazlıkları. Şimdi bir hanımefendinin orucunu düşünelim, işte Ramazan ayından çıktık, orucunu düşünelim. Malum onun muayyen halleri var, bir takım halleri var. O hallerde ve in kuntum merdaya dahil edip o orucu ne yapıyor? Daha sonrasına tehir ediyor. Ama erkekte böyle bir hal söz konusu değil. Ne yapıyoruz? Biz orada o ayrımı mutlaka ortaya koyuyoruz. Burada kadının üzerine yüklenen vazifelerle erkeğin üzerine yüklenen vazifeler elbette ki aynı olmayacak. Niçin? Çünkü yaratılışlar farklı. Ve yaratılıştaki o hem biyolojik hem fizyolojik yapı farklı. Mesela bir erkek nasıl ki hanımefendinin yaptığı işleri yapamayacaksa, en azından bir çocuk dünyaya getiremeyecekse, bu vazife anneye verilen bir ikram ise Cenab-ı Hak'tan, annelik bir ikramdır cennet ayağının altında olduğuna göre, bu bir ikram hali ise, o zaman Allah gerçekçiliği de esasa katarak söylüyoruz bunu. Allah hanımefendiyi dünyaya getirirken, ona o hasletleri yüklerken, bu yapabilirliklerini de üzerine koyarak yüklüyor. Yani bir hanımefendinin rahmi çocuk dünyaya getirecek şekilde dizayn ediliyor. Tabi hastalıklar, arızalar müstesna, bunlar istisnadır. İşte onun süt verebilme yeteneği ve gücü oluşuyor. Bununla merhamet tarafı manevi boyutta gelişmeye başlıyor. Onun rahmet damarları biraz daha çocuğuna karşı farklı seyrediyor. Yine bu hanımı koruma adına, hanımefendiliğini koruma, anneliğini koruma adına kendinden fıtraten ve bedenen güçlü olan erkeğe vazifeler yüklüyor. Hanımefendinin bu anlamdaki zorlanacağı durumlarda erkeğin sorumluluk alanlarını artırıyor. Erkeğe başka bir anlam yüklüyor, vazife yüklüyor. Erkeğin işini kadına, kadının işine erkeğe yüklemiyor. Erkeğe kadınlık yaptırmıyor, kadına da erkeklik yaptırmıyor. Eyvallah. Bunlar fıtratı koruyarak bu bağlamda da aile mefhumu gelişiyor. İşte eyvallah. Bu gerçekçiliği birbirine bağladığımızda insan olarak erkek ve kadını koruma, ikisini bir araya nikah mahsulü ile birlikte, nikah ürünü ile birlikte cima ederek hayırlı bir nesil, ahlaklı bir nesil ve şer'i bir nesil oluşturma izni veriyor. Bunun üzerinden de aileye bir toplum içerisinde anlam yüklüyor. Bu anlamında bozulmasına müsaade etmiyor ve sağlıklı bir toplum tesis ettiriyor. Bugün sair hallere baktığımızda, mesela yine batıdan örnek verdiğimiz zaman, Hristiyan dünyasında işte malum nikahı bozmama üzere bir yemin var. Hatta akide olmuş, iman esası olmuş. Eğer bir adam bir kadını evlendikten sonra, Katolik kilisesi böyledir, evlendikten sonra boşarsa kilise aforoz etmeye kadar cezalandırabiliyor. Bu sefer şahıs ya da taraflar tercihte bulunuyor. Şimdi evlenirlerse boşanma kapısı kapalı, ölüm ayıracak ancak. Hani vardır ya, ekranlarda çıkar, ölüm bizi ayırıncaya dek. Bu öyle laf olsun diye söylenmiş bir hadise değildir o. Gerçekten ölüm onları ayıracaktır. Evet, başka onların, tür tabii onların esası budur.
Esası odur, evet.
Bu yüzden ölüm ayırmazsa biz nasıl ayrılacağızın karşılığı olmaz. Bu karşılık olmayınca da bu sefer tercih yapmak zorunda kalırlar. O da şudur: nikahsız birliktelik. Evlenmeyiz, nikahsız birlikte oluruz ve bu şekilde hayatımızı devam ettiririz ki görüyoruz. Bunu Batı'da birçok örneği de var.
Evet, yani şu gerçekçilik prensibinden yola çıkarak bir kişi aslında Batı'nın bizim üzerimizde oynamış olduğu oyunları tespit edebilir.
Kesinlikle.
Yani kadının fıtratını bozup kadının işte iş hayatına atılmasını öncelemesi,
teşhir ürünü yapılması, kapitalist sistemin ürünü olması,
bir anne olma özelliğini kadından alması.
En mühimi bu. En mühimi bu.
Yani annelik vasfının daha doğrusu elinden alınması. Bir kadın, bir hanımefendi günümüzde kariyer yapmayla çocuk yapma arasında gitgeller yaşayan bir kişi oldu. Yani kariyer mi yapacağım, hayat beni kariyer yaparak mı insanlar beni görecekler, yoksa bir anne mi olacağım? Anne olduğu zaman da anneliğini tam yaşatmıyor.
Evet.
İşte psikolojik sıkıntıları ön plana çıkartıyor, çocukla anlaşamıyor, çocuğu anaokuluna gönderiyor, kendi yine çalışmaya başlıyor.
Ertelemeler başlıyor. İhmaller başlıyor.
Yani bu gerçekçiliğin onların anlatmış olduğu, onların benimsemiş olduğu prensibine göre hayat yaşadığımızda aslında birçok bozukluğun ne kadar çok karşımıza çıktığını görmüş oluyoruz. Buradan bile bu meselenin altyapısını çözebiliriz.
Tabii şöyle bir hal çıkıyor. Yani hanımefendilerin fıtratına müdahale edilip, yaratılışlarına müdahale edilip, hanımefendinin ruhunu erkekleştirmeye çalışan ve onun hislerini köleleştirip, köreltip, hatta şimdi günümüzde malum bazı kimyevi maddelerle hanımefendilerin vücudunu erkek vücuduna çevirme diye, işte malum LGBT diye önümüze bizim getirilip özellikle ısrarla bize dayatılmaya çalışılan hal ne yapıyor? Medeniyet olarak takdim ediliyor. Tabii bizim bu anlamda çok uyanık olmamız gerekiyor. Akıllı davranmamız gerekiyor. Burada hem hanımefendilerin hem beyefendilerin anneliklerine ve babalıklarına müdahale ettirmemeleri gerekiyor. Şimdi tabii annelik ve babalık Kur'an-ı Kerim'de ve ayet-i kerimelerde işaret edildiği üzere, hem Hazreti Peygamber'in kıyamette sizinle gurur duyacağım dediği çoğalmanın karşılığı, hem de hayırlı bir neslin yetişmesiyle toplumun varlığını devam ettirmesinin karşılığı. Tabi bunlar bilerek önümüze çıkarılan ve İslam toplumunu özellikle ifsad etmek üzere önümüze çıkarılan hallerin karşılığı. Burada tabi bir medeniyet oluşturulacaksa bu medeniyet elbette ki tabi kem aletle kemalat olmaz.
Evet.
Kem halet getirilen bir halle yapılmaya çalışılmamalı. Malum hem aile müessesesine hem bugün LGBT denilen o safsataya çokça teşvikler yapılıp yani aile müessesesine darbeler vurulmaya çalışılıp bir yıkım yapılmaya çalışılıyor. Bu İslam'ın ilk emri itibariyle hanımların kocalarıyla olan ilişkilerinden başlayan, kocaların hanımlarıyla ilişkileriyle devam eden ve özellikle kadına hiçbir değer verilmeyen bir toplumdan baş tacı edilen bir hale getirilen, topluma dönüştüren İslam'ı kıyamete kadar da bu halde koruyacak olan hanımların hanımefendiliğini, erkeklerimizin de beyefendiliğini koruması halidir aslında.
Eyvallah.
Bir diğer taraf, İslam'da özellikle bu gerçekçiliği destekleyen hallerden birisi bu fıtriliğin yanında, tabi emir ve yasakları oluşturulurken bize usul ve kaide öğretir İslam. Hem Allah Resulü hem Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda hangi kaide nasıl koyulurun, sahabeyi incelediğimizde bu kaideler pratikte nasıl kaideye geçirilir ve nasıl uygulanırın karşılığını biz açık ve net bir şekilde görürüz. Bu da tabii bir usul koyma adına bize bir yardımcı bilgi verir. Bir diğer taraftan insanı ümitsiz bırakmaz İslam. Yani bugünkü işte komünizm gibi, kapitalizm gibi işte bazı sistemlere baktığımızda ya da işte Katoliklik ve Budizm gibi sistemlere baktığımızda insanı ya maddi bir iktisadi bir varlık olarak görür ya da diğer tarafta ruhani ya da işte kendi varlığını kaybetmiş, niçin yaratıldığını anlayamamış. Laten sana nasibe kemine dünya denilen Kur'an'da ifadesiyle dünyadan nasibini de unutur hale gelmiş. Aslında başkalaştırılmış bir insan fıtratı oluşturulmaya çalışılıyor. Burada en önemli hallerden bir tanesi insanın muhtarı kuruyor. Yani insan dünyada da bir takım haller yaşar. Ahirete dönük haller yaşamak zorunda. Bir beklentisi üzere bunu yaşar. Şimdi eğer ahiret inancı yoksa, ahiret dondurulduysa, orada bir değer yoksa, ahirete bir algı yoksa, o zaman karşımıza ne olacağız, niçin varız sorusu çıkar. Bugünkü gençliğin mesela deist dediğimiz o akımların, en çok o agnostik dediğimiz akımların, yani Allah'ı nötrleştiren ya da Allah'ı devre dışı bırakmaya çalışan akımların karşımıza çıkarıp en çok getirdiği nokta burası, niçin varız sorusu. Bu niçin varız cevabını biz de ahirete imanla bulur. Ama yeni nesil üzerinde bu malum medya üzerinden, sosyal platformlar üzerinden bir şeyler yapılmaya çalışıldığında, biz bunun karşılığını nötrleştirerek insanların zihninden alınmaya çalışıldığını görürüz. O zaman ahirete iman devreden çıktığı zaman bir umut kalmıyor, bir gerek kalmıyor, bir lüzum kalmıyor. Niçin varız cevabını bulmayınca da bu sefer insanlar böyle aynı tesbih tanesinin ipten döküldüğü gibi Allah korusun takır takır
evet,
dinden
çıkıyor. Bu kadar niye çile çekiyorum o zaman?
Evet, niye çekiyorum?
Bu kadar niye ibadet ediyorum?
Hatta o zaman işte bizim kelam ilminde kötülük problemi, şer problemi olarak adlandırılan işte Allah bu kadar şerri niçin yarattı sorusu imtihan devreden çıkarılınca, ahirette cennet ve cehennem hali devreden çıkarılınca, mükafat ve ceza devreden çıkarılınca bir anlam bulmuyor tabii. Anlam bulmayınca bizim insanlarımız, bu tabii gençlik diye söylüyoruz aslında ama bu her birimizde var. Bazen namazlı abdestli insanlarda da bunu görüyoruz. Bazen namazı abdestli olmayan insanlarda da bunu görüyoruz. Bu yüzden
evet,
bizim
farklı farklı tezahür ediyor.
Kesinlikle. O yüzden İslam'ın şer'i hukukunu ve şer'i hududunu çok iyi anlamak gerekiyor. Bu anlamda da bizim biraz önce söylediğimiz o edille-i şer'iye dediğimiz kitap, sünnet, icma ve kıyas diye aslında insan fıtratının gereğince bugünle yarını birleştirecek yeni akımları ve anlayışları karşılayabilecek bu algıları biz gerçekçilik prensibini İslam'ın içerisinde aktif halde bulduğumuzda öğrenmiş oluyoruz, anlamış oluyoruz.
Eyvallah. Allah razı olsun hocam. Cümlemize çok teşekkür inşallah. Ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum.
Hakikaten bu çok önemli bir mevzuydu. Bunu da sizden dinlemiş olduk. Yani günümüzde aileye, kadına, Müslümanlığımıza daha doğrusu oynanan oyunların arka planında ne var? Bunu teknik manada aslında açıklamış olduk. Bu veçeden bakıldığında da dinleyicilerimiz veya bu konuda git gel yaşayan birisi bu manada gerek işte bu söylediklerinizi dinlediğinde veya muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme almış olduğu bu kitabın bu bölümünü okuduğunda aslında meselenin ne olduğunu ve bize neyin nasıl hangi teknikle hangi yöntemlerle dayatıldığının farkına varmış olacak diyebiliriz. Teşekkür ederiz.
Ben teşekkür
ederim. Önümüzdeki hafta yine inşallah yeni bir prensiple, yeni bir konuyla
inşallah ilimcilik prensibiyle,
devam etmiş olacağız. Çok çok i̇nşallah. Sağ olun.
Siz
gönlünüze
sağ
sağlık kıymetli hocam.
Allah razı olsun. Sağ olun.
Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da İslam Tefekkür Ufku programındaydık. Doktor Erhan Turan hocamla birlikte gerçekçilik prensibinin temel esaslarını konuştuk. Tabii buradan yola çıkarak da birçok önemli mevzuyu, hayati mevzuyu konuştuk. Önümüzdeki haftada konuşmaya devam edeceğiz diyelim. Sizleri kalbinizin sahibine Allah'a emanet edelim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim.